Ayrım 13, Son Çember, Robert Ludlum, sayfa 139. Padrone geçmiş kuşaklardan Tanrı'nın verdiği imparatorlukları kendi çabalarıyla yönetenleri anlatıyordu. Onlar demir gibi bir güçle ülkelerini yönetmişler, düşmanlarını ortadan kaldırmasını bilmişlerdi. Şimdi o günler çok geride kalmıştı ama onlar, bu odada bulunanlar, hırsızları koruyup besleyen hükümetler tarafından mahvedilmişlerdi. Onlar, bu odada bulunanlar, doğal hakları olan şeyi elde edebilmek için başka yöntemler kullanmalıydılar. Öldüreceklerdi, ustalıkla, cesaretle, dikkatle. Hırsızları onların koruyucusu olan kokuşmuş hükümetleri devireceklerdi. Kendileri işlemeyeceklerdi bu cinayetleri elbette. Çünkü onlar karar verici, kurban seçiciydiler. Sonra bir türlü anlayamadığım şeylerden, yüzyıllar önce büyük firavunlar ve Arap prensleri tarafından yetiştirilen katillerden söz etti. İnsanların istekleri dışında işler yapmaya nasıl eğitildiklerini anlattı. Çok dikkatli davranılmalıydı. Seçilen kurbanlar ülkelerde, hükümetlerde karışıklık çıkaracaklardı. Bunlar bir kokuşmuş hükümetin diğer kokuşmuş hükümeti suçlayacak biçimde olmalıydılar. Kan dökülecek, herkes mesajı alacaktı. Matareze yaşıyordu. Sonra padrone konuklara düşüncelerini yazmış olduğu kağıtları dağıttı. Bunlar cemiyetin kendisine güç verecek, yol gösterecek kaynağı olacaktı. Ama onlardan başka kimse görmemeliydi. Bu sayfalar Guillaume de Matareze'nin son arzusu ve vasiyetnamesiydi. Odadakiler de varisleri. Konuklar biri dışında onu bir aziz, bir kurtarıcı gibi görmeye başlamışlardı. Tanrı'ya inanan, dindar bir kişi olan İspanyol konuk onu aklını kaçırmış olmakla suçladı. Padrone Tanrı'ya karşı suç işliyordu. ''Sizin gözünüzde ben kötü bir insan mıyım?'' diye sordu padrone. ''Evet.'' Bunun üzerine korkunç bir şey oldu. Padrone belinden silahını çekip adama nişan aldı, ateş etti. Konuklar oturdukları yerlerden fırlayarak dehşetle vurulup ölen İspanyola baktılar. Padrone, onun bu odadan sağ çıkmasına izin veremezdim dedi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuklar yerlerine oturup bakışlarını insanların en güçlüsüne çevirdiler. Belki de her biri kendi canı için kaygılıydı, bilmiyorum. Padrone devam etti. Bu odadakilerin hepsi benim varislerimdir. Söylediklerimi yerine getireceksiniz. Kötü kokuşmuş kişileri ortadan kaldıracaksınız. Dünyaya sahip olacaksınız. Bir konuk, neden biz değil de siz diye konuşuyorsunuz diye sordu. Cenova ve Roma'daki bankalarda hesabınıza yatırılmış birer servet var. Bu paralardan nasıl yararlanacağınız odalarınıza bırakılmış belgelerde yazılı. Şimdi sorunuzun yanıtını vereyim. Daima biz varız ama ben burada olmayacağım. Size dünyanın bütün altınlarından daha değerli bir şey bırakıyorum. Kimliklerinizi kesin olarak hiç kimse bilmeyecek. Ne adınızı, ne yerinizi, ne de kim olduğunuzu. Konuklardan bazıları yumuşak bir biçimde de olsa karşı koyup bunun olanaksızlığını anlattılar. Haklıydılar. Uşaklar, hizmetçiler, kızlar vardı. Padrone elini havaya kaldırdı. Size yol göstereceğim. Şiddetten asla kaçmayacaksınız. Şiddet ciğerlerinize çektiğiniz hava kadar gerekli. Hayatınız, yapacağınız iş için gerekli. Elini aşağı indirdi, aynı anda da Villa Matareze'nin zarif dünyası silah sesleri, ölüm haykırışlarıyla doldu. Önce feryatlar mutfaktan geldi, sonra bütün evi kapladı. Dağlardan getirilen cahil kızların çığlıkları duyuluyordu. Balkonun karanlığında duvara doğru çekildim. Ne yapacağımı bilmeden tir tir titriyordum. Dehşet içindeydim. Sonra silah sesleri kesildi. Şimdi ortalığı ilikleri titreten bir ölüm sessizliği kaplamıştı. Sonra merdivenlerden acele acele inen adım sesleri duydum. Beni aradıklarını sandım, yanılmışım. Adamlar bahçede bir yere doğru koşuyorlardı. Aşağıdaki salondaki konuklar şoke olmuşlardı. Padrone bakışlarıyla onlara yerlerinden kıpırdamamalarını emrediyordu. Birden üç el silah sesi duyuldu. O zaman anladım. Katiller kendilerine emir veren kişi tarafından öldürülmüşlerdi. Ortalığı yine bir sessizlik kapladı. her yer cesetlerle dolmuştu. Padrone konukları da bitti dedi. Hemen hemen bitti. Burada sizden başka canlı kalmadı. Bir de sizi kapalı bir arabayla Bonifacio'ya götürecek kişi var. Onu asla tanımayacaksınız, görmeyeceksiniz. Eşyalarınızı toplayıp hazırlanmak için 15 dakikanız var. Konuklardan biri kendini toparlayıp, ''Ya siz padrone?'' dedi. ''Hayatımı size son bir ders olsun diye vereceğim, beni unutmayın. Yolunuz benim, benim müritlerim olun. Yeryüzünden kötülükleri silip atın.'' Guillaume de Matarese çıldırmıştı. Sesi ölüm evinde çın çın ötüyordu, sonra ''Gir!'' diye kükredi. Küçük bir çocuk, dağlardan bir çoban, verandanın büyük kapılarından içeri girdi. İki eliyle bir tüfeği tutuyordu. Çocuk Padrone'ye yaklaştı. Padrone bakışlarını gökyüzüne, sesini Tanrı'ya yöneltti. ''Sana söyleneni yap!'' diye bağırdı. ''Çünkü yolunuzu masum bir çocuk aydınlatacak.'' Küçük çoban tüfeği doğrulttu. Guillaume de Matarese'nin başına ateş etti. Yaşlı kadın öyküsünü bitirmişti. Gözleri yaşlarla doluydu. Dinlenmeliyim dedi. Sandalyesinde dimdik oturan Taleniekov, sorularımız var madam dedi. Scofield daha sonra diye atıldı. 16. kısım. Çevredeki dağlarda gün ışıdı. Çiftlik evini çevreleyen sis dağılmaya başladı. Taleniekov yaşlı kadının izniyle odun sobasında su kaynatıp çay yaptı. Scofield çayını yudumlarken konuşmaya başlamanın zamanı geldi diye düşünüyordu. Rus köpeğin yanına çömelmiş hayvanın tüylerini okşamaktaydı. Scofield, biz size adımızı söyledik sinyore dedi. Sizinki nedir? Sofia Pastorina. İsterseniz Bonifacio'daki manastır kayıtlarında adımı bulabilirsiniz. Hatta Padrone'ninkini bile. Taleniekov, size inanıyoruz dedi. Yaşlı kadının dudaklarında yine bir gülümseme dolaştı. Anlatacaklarım henüz bitmedi dedi. Önce sizi uyarmak istiyorum. Buradan çıktığınızda geldiğiniz yoldan gitmeyin. Sizi bulurlarsa öldürürler. Scofield, bunu biliyoruz ama nedenini anlamadık dedi. Guillaume de Matarese'nin bütün toprakları dağ köylülerine kaldı. Kiracılar binlerce tarla, otlak, orman ve akarsuyun varisi oldular. Padrone her şeyini köylülere bırakmıştı ama buna bir de paha biçmişti. Bu ortaya çıktığı takdirde köylülerin ellerinden her şey alınabilirdi. Taleniekov, lütfen madam dedi, anlatın. Yaşlı kadın evet dedi, her şey anlatılmalı artık. Villa Matarese'nin balkonunda bir süre daha bekledim. Her yer ölüyle doluydu, ölüm kokuyordu. Sonra araba tekerleklerinin sesi geldi. Birkaç dakika sonra da araba olanca hızıyla Villa Matarese'den uzaklaştı. Balkon kapısına doğru süründüm, düşünemiyordum, başım zonkluyordu. Kapıya tutunarak güçlükle doğruldum. Ama bir bağırış duyarak kendimi hemen yine yere attım. Korkunç bir feryattı bu ama bir çocuktan geliyordu. ''Çabuk gelin!'' Çoban çocuk verandadan sesleniyordu. Çocuğun bağırışları havadaki çılgınlığı daha da keskinleştiriyor gibiydi. Çünkü bir çocuktu o, hem de katil. Nasılsa doğrulup kapıdan merdivene doğru koştum. Aşağıya inip kaçmak niyetindeydim. Ama aşağıdan bağırışmalar geliyordu. Bir sürü köylü gelmişti, ellerinde meşaleler vardı. Görüleceğim için aşağıya değil yukarıya çıktım. Artık ne yaptığımı bilmiyordum, yalnızca kaçıyordum. Arkamdan görünmez bir el itmiş gibi dikiş odasına daldım. Kadınlar yerlerde cansız yatıyorlardı. Ağızları son haykırışın dehşetiyle kasılıp kalmıştı. Merdivenlerdeki bağırışmalar yaklaşıyordu. Artık yapılacak bir şey yoktu. Yakalanacaktım, öldürülecektim. O görünmez el beni bu odaya itmişti. Aynı el korkunç bir şey yapmamı istedi. Cesetlerin üzerine ölü gibi uzandım. Daha önce ölülerden birinin kanını yüzüme, üzerime sürmüştüm. Ölüleri aşağıya taşıyıp arabalara fırlatıp doldurdular. Haykırmamak için dişlerimi sıkıyordum. Sonra kendimden geçmişim. Ayıldığımda arabalar durmuşlardı. Vücutlarımız arabalardan alınıp çember biçiminde kazılmış bir çukura atılıyordu. Çıldırmamak için dişlerimi koluma geçirmiştim. Çukurun kenarından mezar kazıcılarının sesleri geliyordu. Kimisi ağlıyor, kimisi bağışlanmaları için Tanrı'ya yakarıyorlardı. Ölülerin ruhlarına dua etmek için Tanrı'ya yakarıyorlardı. Ama buna diğerleri karşı çıktılar. Onlar katil değil, yalnızca öldürülenleri gömmek, son dinlenme yerlerine teslim etmek için seçilmiş kişilerdi. Tanrı anlardı. Basra dediler, bu doğacak kuşakların iyiliği için ödedikleri fiyattı. Dağlar, tarlalar, dereler, ormanlar onlarındı. Artık dönüş olamazdı. Padrone ile anlaşma yapılmıştı. Padrone köylülerin ihtiyar heyetine yalnızca hükümetin bu malı ellerinden alabileceğini söylemişti. O da işin içinde bir bit yeniği olduğu anlaşılırsa, bu yüzden buraya bir rahip çağrılmayacaktı. Üzerimize toprak atmaya başladılar. Her toprak atılışında elimi oynatarak delik açıyor, soluk almaya çalışıyordum. Saatler sonra yaşamak için son gücümü harcayan bir hayvan gibi toprağı kazarak yeryüzüne çıktım. Kendimi kaybedip hüngür hüngür ağlamaya başladım. Neyse ki herkes gitmişti, beni duyacak kimse yoktu. Kendimi biraz toparladıktan sonra ne yapacağımı düşünmeye başladım. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Villa Matarese'nin fahişesini köylüler görse o anda öldürür, tanıdığım büyük aileler de beni yanlarına almazlardı. Sonra anımsadım, Zonza'da bir malikanenin atlarına bakan bir adam vardı. Oraya gittiğim sırada bana çok iyi davranmıştı. Adamın bakışlarından bana olan duygularını anlamıştım o zaman. Bu bakışlarda anlayış, incelik ve hoşgörü vardı. Güneşe baktım. Zonza'nın solumda dağların ötesinde olduğuna karar verdim, yola koyuldum. O benim kocam oldu. Guillaume de Matarese'nin çocuğunu doğurdum. Kocam onu kendi öz çocuğuymuş gibi bağrına basıp bizi sevdi, korudu. Yıllarca dağ insanlarının hışmından uzakta, Vescovoto'da yaşadık. Başımdan geçenleri kimseye anlatmadım. Ölüler geri getirilemez, varisler ve küçük çoban Korsika'dan kaçmışlardı. Size bütün gerçeği anlattım. Hala bir kuşkunuz varsa sorun, sizi rahatlandırayım. Yaşlı kadın anlatmasını yine bitirmişti. Talenyekov yerinden kalkıp sobanın yanına gitti. Per nostra circola dedi Schofield'a bakarak. Aradan 70 yıl geçmesine karşın onlar hala mezarı gizli tutabilmek için öldürüyorlar. Schofield köylülerin ellerindekini alacak bir yasa yok dedi. Asla da olmadı. Katliamı gizli tuttukları için tutuklananlar olabilir. Ama bu devirde bunun da önemi yok. Ölüleri gömdüler, sırları gömüldü. Yaşlı kadın susuyordu şimdi. Bir süre sonra, torunum Antonia'nın hiçbir şeyden haberi yok dedi. Onu rahat bırakacaksınız. Artık Antonia ile bir işiniz kalmadı. Söz veriyoruz dedi Talenyekov. Kaygılanmayın. Radyomdan Roma, Milano, Nice istasyonlarını dinlerim. Matarese ölmedi. Müritleri yaşıyor ve onun vasiyetini yerine getirmeye çalışıyorlar. Hatta bir gün sesi rüzgardan daha zalim olan kişiyi radyoda dinledim. Yaşlı kadın heyecanlanmıştı. Bastonuna tutunarak ayağa kalktı. Liste dedi, listeyi size vermeliyim. Onu dağlardaki mezardan çıktıktan sonra kanlar içindeki birinin cebinden aldım. Bugüne dek yanımda taşıdım, kimseye vermedim, ondan kimseye söz etmedim. Yaşlı kadın duvardaki bir rafa doğru gitti, sağ elini uzatıp çeşitli şişeleri, kavanozları yokladı, sonunda aradığını buldu. Kapağını açıp içinden toz toprakla lekelenmiş belgeyi çıkardı, döndü. Bu sizin artık dedi, geçmişten adlar var burada. 4 Nisan'da gizlice Villa Matarese'ye gelen şerefli konukların adları burada. Bunu size vermekle bir suç işliyorsam Tanrı beni bağışlasın. Schofield da Talenyekov oldukları yerden fırladılar. Günah işlemiyorsunuz, en doğru şeyi yapıyorsunuz. Talenyekov yaşlı kadının uzattığı belgedeki adları inceledi. Sonra Schofield da listedeki 2 ad seni çok şaşırtacak dedi. Schofield yaklaşıp baktı. İnanamıyorum dedi. Bunların hepsi de tanınmış kişiler. Rafın yanında duran yaşlı kadın, "Perdona" dedi. Schofield söylediklerini İtalyanca yineledi. Sofia Pastorine bastonunu yere vurarak kişiler değil diye atıldı. Onlar yalnız varisler. Onları bir başkası yönetiyor. Asıl kişi o. Ne demek istiyorsunuz? Kimden söz ediyorsunuz? Köpek uzandığı yerde hırladı. Ne Talenyekov ne de Schofield ona aldırış etmediler. Hayvan çıkardıkları öfkeli seslerden sinirlenmişti. Ama köpek doğruldu. Bütün dikkatlerini yaşlı kadına vermiş olan iki erkek yine aldırış etmediler. Ama Sofia Pastorina elini kaldırarak susmalarını işaret etti, telaşlanmıştı. ''Kapıyı açın, torunumu buraya çağırın, çabuk.'' ''Rus ne var?'' diye sordu. ''Gelenler var, çalılıklardan geçiyorlar. Uccello onları duydu.'' Schofield kapıya gitti. ''Ne kadar uzaktalar. Neredeyse görünürler, acele edin.'' Schofield kapıyı açıp seslendi. ''Sen, Antonia, buraya gel çabuk.'' Şimdi köpek Uccello dişlerini göstererek hırlıyordu. Schofield masanın üzerinden bir salata yaprağı alıp bunu ikiye ayırdı. Listeyi yaprakların arasına koyarak kapladı. ''Bunu cebime koyacağım.'' dedi Rus'a. ''Ben adları ve ülkeleri ezberledim.'' Kız kapıdan koşarak içeri girdi. Elinde luposu vardı. ''Ne oldu?'' Schofield, ''Büyük annen gelenler olduğunu söylüyor. Köpek sesler duymuş.'' ''Tepenin öteki yanındalar.'' dedi yaşlı kadın. ''900 adım uzakta, daha fazla değil.'' ''Antonia, nereden geliyorlar?'' diye sordu. ''Neden?'' Yaşlı kadın, ''Bunlar dağ köylüleri.'' dedi. ''Çimenlere, toprağa baktılar. Üç kişinin bu yana geldiklerini anladılar. Buradan gitmelisiniz hepiniz.'' ''Olmaz büyük anne.'' diye bağırdı Antonia. ''Bize bir zararları dokunmaz onların.'' Yaşlı kadın kesin bir sesle, ''İstediğinizi elde ettiniz baylar.'' dedi. ''Şimdi gidin, torunumu da alıp gidin.'' Köpek açık kapıya koşup havladı. Schofield kıza dönerek elindeki lupoyu aldı. ''Ormanda olanları gördün.'' dedi. ''Karşı koyma da bizimle gel.'' Kızın cebinden Browning ile Grasburya'yı da aldılar. Yaşlı kadın, ''Gidin.'' dedi. ''Çabuk olun.'' Schofield kollarından tutmuş oldu Antonia'yı. ''Haydi.'' dedi. ''Takipçiler gittikten sonra geri geliriz.'' ''Henüz işimiz bitmedi.'' Yaşlı kadın ''Bir dakika.'' diye seslendi. ''Sanırım söylenecek söylendi, her şey bitti. Liste size yararlı olabilir ama onlar yalnızca varisler. Siz sesi rüzgardan daha zalim olanı arayıp bulun. Onun sesini radyoda duydum ben. Onu bulun. Çoban çocuğu. Asıl kişi o.'' 17. Kısım. Ormanın kıyısındaki otlak boyunca koşup tepeye tırmandılar. Tepenin doğu yamacındaki gölgeler onları görülmekten koruyordu. Adamlar köpeğin havlamalarına kulak vermişlerdi. Silahlarını kullanıp kullanmamakta kararsızdılar, kullanamadılar. Çünkü köpek onların bir karara varmalarından önce bir ıslıkla çağrıldı. Şimdi Uccello Antonia'nın yanındaydı. O da sahibesi gibi soluk soluğa kalmıştı. Tepenin karşı tarafında 4 kişi vardı. Tıpkı Schofield'ın cebinde duran listedeki 4 ad gibi. Bu 4 kişiyi bulmaları, tuzağa düşürmeleri gerekiyordu. Listedeki 4 ad yalnızca bir başlangıçtı. Asıl bulmaları gereken bir çoban vardı. Sesi rüzgardan daha zalim biri. Yaşlı kadın balkonun karanlıklarında duyduğu o küçük çocuğun sesini 70 yıl sonra yine duymuş ve tanımıştı. O günlerin küçük çobanı şimdi çok yaşlı biri olmalıydı. Schofield, Korsikalıların kulübeye yaklaştıklarını gördü. Köylüler silahlarını çekerek içeri girdiler. Sessizlik, sonra bağırışmalar oldu, sorular soruyorlardı. Peşinden etin ete değmesinden çıkan ses duyuldu. Antonia yerinden fırlamak istedi. Talenyikov onu geri çekip oturttu. Schofield, bağırmak üzere olan kızın ağzını eliyle kapatıp parmaklarını yanaklarına gömdü. ''Ses etme.'' diye fısıldadı. ''Seni duyarlarsa bizi yakalamak için büyük annene işkence edip seni kulübeye çekmeye çalışırlar.'' Antonia gözlerini kırpıştırdı. Schofield elini hafifçe çekti. Antonia, ''Onu dövüyorlar.'' dedi. ''Yaşlı kör bir kadını dövdüler.'' ''Talenyekov, korkuyorlar.'' dedi. ''Hayal edemeyeceğin kadar çok korkuyorlar. Topraklarının ellerinden alınmasından korkuyorlar.'' Antonia ne demek istedin diye atıldı. Şimdi olmaz diye atıldı. Sonra anlatırız. Şimdi zaman. Genç adam kulübeden gelen bir silah sesiyle sözünü tamamlayamadı. Yaşlı kadını vurmuşlardı. Antonia bir çığlık attı. Schofield atılıp onu kollarına aldı. Lütfen, lütfen diye fısıldadı. Kendini toparla. Rus'un bıçağını çektiğini gördü. Hayır yapma, düzelir. Talenyekov bıçağını avucunun içinde saklayarak kulübeden yana baktı. ''Dışarı çıkıyorlar.'' dedi. Sofia Pastorina onları yanılttı. Güney yamacına doğru gidiyorlar. Antonia, öldürün onları diye hışkırdı. Rus, bunun ne yararı dokunur ki dedi. Büyük annen yapmak istediğini, yapması gerekeni yaptı. Köpek onlarla gelmedi. Antonia'nın yakarıları fayda etmedi. Uccello çiftlik evine girdi. Bir daha dışarı çıkmadı. Çıkardığı iniltili sesler tepeye kadar geliyordu. Antonia hıçkırarak, ''Hoşça kal Uccello'' dedi. ''Geri geleceğim, yemin ederim ki geleceğim.'' Dağlardan geçip Porto Vecchio'nun kuzeybatısındaki tepeleri aştılar. Sonra St. Lucia'ya geldiler. Schofield'ın çantasıyla valizini sakladığı yerden aldılar. Antonia hiç konuşmuyor, bir şeyler düşünüyordu. ''Birden kaçmaktan vazgeçmeliyiz.'' dedi. ''Siz istediğinizi yapın, ben Porto Vecchio'ya dönüp onların asıldığını göreceğim.'' Taranieco, bilmediğin çok şey var dedi. Büyük annem öldürüldü. Bütün bildiğim bu. Başka bir şey de bilmek istemiyorum. Schofield, sorun böylesine basit değil Antonia diye söze karıştı. Büyük annen ölmek istiyordu. Kendisini öldürmeleri için onları zorladı. Beni anlamaya çalış. Geri dönmene izin veremeyiz. Şimdi Murato'da birini görmem gerek. Eğer Bastia'ya varabilirsek sizi kurtarabilirim. 13. ayrımın sonu. Sayfa 150.